Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
Günaydın.
Merhaba. Günaydın.
Evet, çok hareketli haftaların en hareketlisinden bir tane seçilmiş olduk. Yani bütün dünyada muazzam bir çalkantılar var. Türkiye'de dahil tabii. Buna hem hastalıklar, hem savaşlar, hem her türlü diktatörlük baskıları ve tabii iklim olayları bir arada. Acayip bir ortam var. İsterseniz Antalya'dan başlayalım. Siz orada birazcık geçen haftaki programda bilgi vermiştiniz. Dördüncü büyük nüfusa sahip haline geldiğini Antalya'nın ve çok büyük bir turizm merkezi haline geldiğini, ama aynı zamanda turist değil, Rusya'dan, savaştan, seferberlikten kaçınmayı tercih edenlerin de ilgi merkezi olduğunu söylemiştiniz. Son durum nedir?
Vallahi Antalya hem yani savaş nedeniyle ya da göç nedeni iklim nedeniyle gelen insanlarla dolu. Ukraynalı, Rus, Suriyeli, Afgan, yani her ülkeden hem turist var, hem göçmen var, hem sığınmacı var ve dolayısıyla yabancı nüfusu zaten uzun yıllardır artış gösteren bir il, ama son dönemde özellikle de bu seferberlik sonrasında ciddi artış gösteriyor. Biliyorsunuz 1990-91 sonrası Türkiye-Rusya ilişkileri, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra başlayan ticari ve sanayi ilişkiler, işte Türkiye'den çok ciddi bir firma grubunun Rusya'da iş yapmasıyla başlayan, hem bu Türkiye devletler denen ülkelerle de bu geçen 30 yıl süre boyunca bu ülkelerle yapılan ticaret ki nüfusunda bir araya gelmesine, çeşitli evliliklere yol açtı. Bunun düğüm noktası da Antalya oluyor genelde. Ruslar Antalya'ya yerleşiyorlardı zaten çok uzun yıllardır. Ama son yıllarda özellikle hem ikili ilişkilerin, yani Putin Erdoğan ilişkisinin ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin en başat ülkeler olarak karşımıza çıkması, bu ülkelerin vatandaşlarının da karşılıklı ilişkilerine yol açtı. Hatta ben şeyi hatırlıyorum, yani bu evlenmeler nedeniyle 97'de filan sanıyorum, yani MGK'nın gündemine bile geldi. MGK o zaman Ruslarla evlilik sayılarını Türkiye ırkına ilişkin bir analiz yapmıştı. 28 Şubat'tı MGK'ları. Şimdi Antalya gerçekten Rusya özel cumhuriyeti olma yolunda ilerliyor. Mersin'de zaten bir nükleer santral var. Burada ciddi bir nüfus var. Çocukluğumuzdan beri hep biliriz, sıcak denizlere Rusya'nın inmesi bir şekilde gerçekleşmiş durumda. Ama aynı zamanda, yani bir dolapçı, dolap yaptırıyorsunuz, ustası Suriyeli. Bu anlamda da ciddi bir göç almış durumda. O yüzden Antalya önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sosyoekonomik, kültürel anlamda çok ciddi incelenmesi gereken bir il olmuş durumda. Yani burada mesela operaya gidiyorsunuz, izleyicilerin yarıdan fazlası yabancı. Rus aktris oynuyor. Yani bu anlamda ciddi bir, mesela yani Türklerle evlenen Rusların belediye meclislerinde, belde belediyelerinin meclislerinde yer aldığını, işte sivil toplum içinde, apartman yönetimlerinde ciddi böyle bir varlığın kültürel ve siyasal anlamda kendisini de hissettireceği anlaşılıyor. Bu nedenle yani savaş nedeniyle ki göç de her gün, yani havada uçak görmemek mümkün değil, özellikle akşam saatlerinde sabaha kadar. Tabii bunlar aynı zamanda bir Türkiye'nin döviz anlamında da yararlı geliyor, ama yetmiyor tabii. Yani hem çok ucuz bir ülke Türkiye şey anlamında, turistler anlamında, ama 2019 rakamlarının çok ötesine çıkacağı anlaşılıyor. Tabii iklim sorunları Antalya'yı çok direkt etkiliyor. Özellikle Antalya deniz suyu sıcaklığının, yani ben burada birkaç senedir gelip gidiyorum ve burada bir takım etkinliklere de katılıyorum. Oralardan öğrendiklerimi aktarıyorum. Kışın deniz suyu sıcaklığı 14 derecenin altına düşmüyor. 14 derecenin altına düşmeyince de bu deniz tropikal deniz oluyor ve dolayısıyla deniz canlıları değişiyor. Daha güneyden Kızıldeniz balıkları buraya geliyor. Buradaki balıklar başka yerlere göçüyor. Ve yani inanılır gibi değil. Geçen gün bir balıkçı barınağına gittim. Orada duyduklarım zaten teyit ediyor bütün bu söylediklerimi. Balıkçılar başka alanlarda iş arıyorlar. Çünkü balık yok.
Zaten dün haberlerde vardı. Son 83 yılın deniz suyu sıcaklık rekoru kırılmış Antalya'da. Ekim ayının ilk gününde Antalya'da sıcaklık 40 derecenin üstünü görmüş mesela.
Ya, iki gün önce yani bakın şöyle anormallikler. 4 gün önce gece artık battaniye lazım üstüme diyorsunuz. 2 gün geçiyor 40 derecede kavruluyorsunuz.
Buna inanılamaz yani hakikaten.
Yani inanın bunu yaşadım ben yani. Klimalar işte.
83 yılın rekoru denmiş işte.
Eylül sonunun Ekim başından bahsediyoruz.
30 Eylül.
30 Eylül'de 40 derece öyle mi?
40 derece.
Evet.
Ve yani dışarı çıktığınızda yapışırsınız o derecede şey. Yani geçen sene katıldığım bir toplantıda buradaki yetkililer denizde en fazla bulunan katı atıklardan tüfek fişeklerini söylemişlerdi. Sonra da onu öğrendik ki kuşları vuruyorlarmış balıkları yemesin diye. Önce kuşları vuruyor balıkçı. Ondan sonra da ağını atıyor ve o yüzden de fişek çok fazla bulunuyor deniz yüzeyinde. Şimdi yine öğrendiğim bu balıkçı barınağında balıkçılara bir teşvik verilmiş. Tabii Kızıldeniz'den gelen balon balıkları var. Balon balıkları tehlikeli ve onu yakalayanların devletimiz teşvik vermiş. Balon balığını tutup kuyruğunu kesip Tarım İl Müdürlüğü'ne götürünce 5 lira veriyorlarmış. Ondan sonra yani
zehirli bir balık değil mi o?
Evet, zehirli bir balık.
Japonya sularında bulunuyor.
Evet. Yani bulunan balık
Japonya değil, Kızıl
Kızıldeniz.
Kızıldeniz.
Ama oradan da Japonya'dan geliyorlar.
O da doğrudur. Bilmiyorum o kadar şeyini. Yani balon balığı en fazla bulunan, köpek balığı bulunuyor. Ama mesela balıkçı barınağında mezat yapılıyor. Sordum yani bazı balıklar işte bazı balıkların büyük çoğunluğu Kuzey Ege'den geliyor deniliyor. Yani Antalya bölgesi iklim sorunlarını çok ciddi yaşayan bir bölge. Bir de inanılmaz tabii bir yapılaşma hakim. Yani çok değişik sosyoekonomik koşullarda yaşayan gruplar, insanlar bulunuyor. Yani deniz canlıları açısından da yani plajda yüzerken kaplumbağalar insanları ısırma vakalarına bu sene rastlanmış. Bu şekilde yaralananlar oluyor. Çünkü onlar da yapılaşma nedeniyle yollarını şaşırıyorlar, yuvalarını bulamıyorlar. Çok sorunlu bir il olmaya doğru gidiyor ve gerçekten bu göç dalgası nedeniyle de bunu kaldırabilecek, absorbe edebilecek bir durum da tartışılmalı. Bunu günlük hayatın içerisinde görebiliyoruz. Yani Antalya'dan bugünlük aktarabileceklerim.
Çok teşekkürler.
Bunlar yani. Ama balon balığı kuyruğu beni şey yaptı ve de balıkçıların halde falan çalışmaya gitmeleri, balıkçılığı bırakmaları da not edilmesi gereken hususlardan. Zaten Marmara müsilajdan çok ciddi oranda etkilendi. Burada yani Akdeniz bu bölgede yani bir Ege gibi Karadeniz gibi eskiden de yoktu ama bugün itibariyle yani bu son yıllarda pek çok şey canlı kendini kalmamış durumda.
Bu ekonomi politiğe de oldukça uygun düşen bir şey programın adına yani daha istilacı türlerin üremesi durdurulması istenirken buna şey verilmesi teşvik verilmesi, para verilmesi, devlet tarafından bizzat kuyruk alımının geri gelmesi yani yasaktı bir ara hatırladığım kadarıyla çok ilginç bir duruma işaret ediyordu.
Yani balon balığını tutarsan işte temizlemiş oluruz kıyılarımızdan diyerek yapılıyor bu. Yani balon balığı zaten aynı zamanda balıkçıların korkulu rüyası falan oluyor. Ama yani bunları toplayıp mazot parası çıkaran balıkçılar evet. olduğunu gördüm yani. Onu da söyleyeyim. Yani fena değil gördüğünüz gibi muhabirliğim Antalya'da da.
Evet, evet. Teşekkürler. Devam edelim şimdi.
Şimdi siz izlemedim ilk şeyde. Çünkü kulaklık sorunumla uğraştım. Evet, nelere değindiğinizi bilmiyorum ama Brezilya'daki gelişmeler...
Evet, yani bir miktar şey yaptık, hayal kırıcı olduğunu da söyleme fırsatı bulduk. Çünkü Bolsonaro'nun beklendiğinden çok daha yüksek oy alarak ilk seçimi ikinci tura kaldığını söyledik.
Evet, evet. Yani benim Açık Radyo'yla ilk yayınlarım, yani konuk olarak daha önce geliyordum ama canlı yayın anlamında 20 yıl önce Porto Alegre'de, Brezilya'nın Porto Alegre kentinde yapılan Dünya Sosyal Forumu ile başlamıştı. Siz benden rica etmiştiniz ve oradan Açık Radyo dinleyicilerine 2003 Ocak ayıydı. O haftanın yayınını yapmıştık. O zaman da Lula yeni iktidara gelmişti. 2002'nin işte bu aylarında Brezilya'da seçimler oluyor. 2003 Ocak ayında da göreve başlamıştı. O aynı zamanda Latin Amerika'da Chavez'in de bulunduğu, yeni seçildiği zamanlardı. Böyle bir değişim yaşanıyordu. Ve kıta gerçekten hop oturup hop kalkıyordu. Araya sağcı iktidarlar girdi ki Porto Alegre'de bu ikisi de gelip konuşma yaptı, onu hatırlıyorum. Ve ama onlar daha çok siyasi, Porto Alegre sivil toplum örgütlenmesi olduğu için liderleri siyasi kimliğiyle değil kendi kimlikleriyle çağrılıp konuşma yapabiliyorlardı. 20 yıl önce ve 20 yıl sonra Lula tekrar iktidar yolunda gözüküyor en azından şimdilik. Ama yani Porto Alegre'deki yaşadığımız süreç o geçen yıllar içerisinde son derece tersine döndü. Hatta sizden duymuştum sanıyorum. Porto Alegre Belediyesi, ki o düzenleyicilerin başında geliyordu, sağcı bir iktidarın eline geçmişti. Sonuçta Brezilya'nın o 20 yıl önceki halinde dünyada işte o zaman Noam Chomsky, Samir Amin, Susan George, Tarık Ali gibi düşünürlerin de bulunduğu toplantılara gitmiştik. Türkiye'den biz 7-8 kişilik bir ekiptik. Amerika'dan da gelen arkadaşlar vardı. Ve o zaman işte dünyada Blair, Bush ve Berlusconi öne çıkmıştı. Şey bu. 3B diyordu ve banalite olarak nitelendiriyordu ve 3B'ye dikkat edin diyordu Noam Chomsky. Tabii o zaman gerçekten ormanlar bu derece tahrip olmamıştı 20 sene önce ve özellikle de Brezilya'da çok güçlü bir topraksız köylü hareketi var. Yani onlarla da tanışma, görüşme fırsatını bulmuştuk o ekiplerle. Ama bu süre, geçen süre içerisinde çok ciddi bir şekilde Amazon tahribatına yol açtı. Çünkü Amazon'u tahrip etmek üzere gelen iktidarlar vardı. Sanıyorum Lula iktidarında yapılan araştırmalarda, siz de o araştırmanın detaylarını biliyorsunuz bildiğim kadarıyla, kurtulma ihtimali çok büyük bir bölümünün Lula iktidarında getirilecek tedbirlerle mümkün olacak, değil mi?
Evet, hem de yani gerek Noam Chomsky gibi önemli düşünürler ve aktivistler gezegenin kurtulmasının da önemli şanslarından birinin Lula'nın tekrar iktidara gelmesi olduğunu Demokrasi Now'un özel yayınında da belirttiler yani.
Sonuçta Brezilya'daki gelişmeler önemli. Çünkü Brezilya bir kıta büyüklüğünde bir ülke. 5 tane Türkiye bildiğim kadarıyla yüz ölçüm anlamında ve Latin Amerika'nın önemli ve dünyanın önemli ülkelerinden, yani BRICS ülkelerinden yer alıyor. Ve bu bağlamda dünyanın içinde bulunduğu, özellikle işte Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan gerilimlerin hepsi, enerji savaşları, ki orada da o zaman da dikkat çekmiştik. İşte şeker kamışı üretimi, alkollü otomobillerin yakıtı olarak kullanılıyor. Çok ciddi bir şekilde gelişmiş durumda o şey, endüstri. Yani o yüzden de ormanların büyük bir bölümü telef oluyordu. Oralarda şeker kamışı ekiyorlar ve ondan elde ettikleri alkolle de çalışan otomobiller üretmişlerdi. Bu da bir ara Türkiye'nin gündemine geldi. Bu anlamda önümüzdeki günlerde Brezilya'daki dengelerin değişmesini basın olarak ve siyasal bilimciler yakından izleyecekler. Yani orada bir başka dünya mümkün sloganıyla gitmiştik. Hatta ben Açık Radyo tişörtüyle de mitingde dolaşmıştım ve aynı zamanda başka bir dünya mümkün şeyi altında da yürümüştük ve yayın yapmıştık. Umarım bu anlamda bir kıvılcım yeniden Latin Amerika'da gerçekleşir ve Lula 20 yıl sonra yeniden iktidarda ve Amazon ormanlarında önlem alınması sağlanır.
Evet, yani 30 Ekim'de ay sonunda yapılacak ikinci tura kaldı işte. Beklenenden evet. Daha az oy aldı Lula. İlk turda %50'yi aşarak bitirebilirdi. Bitirilmesi
evet.
Bekleniyordu bu işi ama olmadı. Ve şeyin Bolsonaro'nun da çok düşük hesap edilen oyları, oranları oldukça yukarı kadar gitti.
Bir de seçim sistemi daha şeffaf bildiğim kadarıyla Brezilya'da, değil mi? Elektronik evet. Olarak oy veriyorlar. Yani evet. Ona müdahale ne ölçüde oluyor olmuyor bilmiyorum. Ama bize göre daha gerçekçi, şeffaf bir seçim sistemi var. İsterseniz buradan Altılı Masa toplantısı dün gerçekleşti. Yani bizim ittifak projelerimizde önemli odak bu Altılı Masa diye nitelendirilen ittifak unsurları bir araya geldiler ve ilk toplantılarını yaptılar ve onun öncesinde belli bir krizde girildi malum. Yani özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı hususunda. Şimdi bu ittifak meselelerini uzun yıllardır izleyen, dile getiren bir kişi olarak bu işler çok incelikli işler, ince işçilik gerektiren işler ve aynı zamanda bir mühendislik gerektiren işler. Bunun çok çeşitli kesitleri üzerinde çalışmak lazım ve siyasi partilerimizin geçmişten bu yana bu konuda birikimlerinin de yeterli olmadığını, hatta olmadığını bu ittifak projelerinde yakından izleyen bir kişi olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu tür durumlarda özellikle medyaya, kanaat önderlerine ve sivil topluma çok önemli bir görev düşüyor. Bakın Irak'ta hükümeti kurmak için Sadr hareketi dışında kalan ve bir de Türkmenler dışında kalmış Şii, Sünni, Kürt ve Hristiyanlar oluşan yeni bir ittifak oluşturuldu. Yani bu işler Irak ki çok karışık, yüzlerce insan öldü bildiğim kadarıyla son olaylarda ve şu anda Şii, Sünni, Kürt ve Hristiyanlar oluşan bir ittifak. İşte yeni hükümeti kurma, cumhurbaşkanını belirleme, işte meclisi yeniden harekete geçirme üzere bir araya gelebiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki hem işte Altılı Masa denilen grup ki orada dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi ağırlığı olan bir parti ve bu işe başlangıç partisi, işte İyi Parti'ye çok önemli desteklerini verdiği geçen hafta söyledik ve bu konuda da aslında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'ye borcu yok ödedi dedi ama aslında bütün bu partilerin yerel seçimlerde borcu HDP'ye, HDP olmasaydı bu 12 büyükşehirin 11'inin alınma ihtimali söz konusu değildi. Nitekim seçimden kısa bir süre sonra örtük bir şekilde Akşener de HDP seçmenine teşekkür etmişti. Şimdi İyi Parti'yi iyi analiz etmek lazım. Bu partiyi ama geniş bir zaman aralığını bırakmak lazım. Yani İyi Parti başlangıçta Türk İş'in mirasçısı ve onun devamı olduğunu sık sık tekrar ediyordu. Ama onu tekrar etmekle genişleyemedi. Dolayısıyla merkeze oynama atağında bulundu. Nitekim o atakta onun genişlemesini getirdi. Dolayısıyla bugün bu hareket içinde ağırlıklı olarak eski ülkücü kadrolar, Alparslan Türkeş'in çocukları denilen kadrolar olmasına karşın ciddi miktarda da merkez sağ siyasete, yani de merkezde bulunan insanların bulunduğunu görüyoruz. Liberallerin bulunduğunu görüyoruz. Seküler insanların bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani mesela bir sinir ucuna dokunan hikaye oldu, durum gelişme oldu. Meral Akşener gitti Urfa'da Sedat Bucağı ziyaret etti. Şimdi hep söylüyorduk Susurluğun yarısı meyvedeyse yarısı da bu tarafta. Bu
eski günleri yad etmişler.
Evet ve de işte 500 araçla karşılanılmış, yüzlerce insanla yemek yenilmiş ve nitekim bir tepki oldu. Partide Urfa işte aşiretler, Cevheri ailesi bunun üzerine İYİ Parti'den ayrıldı. İstifa ettiler. Dolayısıyla bence o partinin ki kuruluşunda işte görüştüğümüz insanlar vardı. Ülkücü hareketin ki ülkücü harekette neyin ülküsü onu da bugün Türkeş'in mirasçısı ne kadar fazla hareket var. Bir kere onu dile getiren 3-4 tane parti var. Onu paylaşan da çok parti var. Dolayısıyla yani bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Yani marjinalleştikçe o 20'lere doğru giden oy potansiyeli de merkezden ayrıldıkça azalır. Onu dikkat çekmek lazım. Ama esas mesele bu ittifakların konuya ben geçen haftalarda söylediğim bir kurucu irade gibi bakmaları meselesini bir açıklık getirmek istiyorum. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan öyle burası demokratik bir ülke değil, demokratik bir seçimler olmuyor. Normal bir siyasi partinin yarışacağı seçim değil. Biz otokrasiden demokrasiye geçme mücadelesinde seçimleri yapıyoruz. Ki bu seçimlerin önümüzdeki 6 ay içinde neler yaşanacağını tahmin ederek gitmek lazım. Onu ölçerek, biçerek gitmek lazım. Tabii ki bu altılı masada izleniyor, insanlar takip ediliyor. Türkiye demokratik, özgür bir ülke değil ki. Uzun kulaklar ülkesiydi her zaman, şimdi de uzun kulaklar ülkesi. Dolayısıyla bu ittifakın içine bozulması için elden gelen yapılıyor. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde gitmek lazım ve bir kurucu irade gibi bakmak lazım dediğim konuya da önemli. Bunu şöyle de bir açıklık getireyim. Yeni anayasa yapmakla anayasa değişikliği yapmak farklı şeyler. Ben tabii konuşmalarda kurucu irade gibi diye söylüyorum. Kurucu irade genelde ya bir devrim ya da bir darbe sonrasında gerçekleşir. Ama anayasal sistemde kurucu iradenin olması işte meclis kurulur, bir yeni anayasa yapmak için referanduma gider. Halk kabul ederse o zaman kurucu irade yerine geçer. Burada söylemek istediğimiz parlamenter sisteme geçişi, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacak bir irade anlamında yeni kurulan meclisin çoğunluk sağlaması ve bu iradeyi göstermesi. Referandumlara giderek ya da o çoğunlukları sağlayarak gitme yerine daha toplumu yormadan katılması meselesini kastediyoruz. Bunu da belirtelim. Kurucu iradede anlamamız gereken gibi hareket etmektir ve ona uygun. Yoksa bir meclis kuruldu, o meclis referanduma sunmadan yeni bir anayasa yapamaz. Anayasa değişiklikleri yapar sadece ama bu anayasa değişikliklerini mecliste yapması bugün için daha gerçekçi beklenen ve şeyin de ittifakların da mevzuyu o bağlamda bakması gerekiyor. Dolayısıyla meclis de açıldı bu arada geçen haftanın oyunun ve meclis de tam kuvvetler birliğine uygun bir şekilde açıldı. Resepsiyon aynı şekilde gerçekleşti. Yani o manzaraya bakarak neden kuvvetler ayrılığına ihtiyaç var, neden yasama örgütü son derece önemsizleşmiş anlamak o manzaradan bu kadar silik bir yasama örgütü görünmemişti. Umalım bu silik yasama örgütünün son yılıyla son bulur ve Türkiye'de bir demokrasi sürecine geçiş gerçekleştirilir. Yani bütünüyle ittifak mevzusu daha önümüzdeki dönemde daha incelikli bakılması gereken bir süreç. Bunun hep altını çiziyoruz ve her şeyden evvel hem altılı masa denilen masanın hem HDP ile birlikte hareket eden hareketlerin Türkiye'nin en geniş demokratik bir demokrasi cephesine ihtiyacı olduğunu bilerek yaklaşmak gerekiyor. Bu önümüzdeki 6 ayda bu konulara eğileceğiz büyük bir olasılıkla. Bu konular üzerinde çalışılacak. Tabii eksik olan özellikle altılı masa ve diğer şeylerin Türkiye'deki demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle ve yerel düzeyde ittifak mevzusunu yeterince tartışmamış olması. Bu konunun da yine altını çizelim. Vaktimiz el verdiğince yeni bir Türk devleti kuruldu meselesine hiç girdiniz mi?
Hayır. İki cümleyle de
valla yani onu bulmam lazım. Şimdi Türkiye'de gerçekten Azerbaycan'ın güneyinde Ermenistan sınırında geçen hafta bahsedecektim de onu unuttum. Bir Türk devleti kuruldu. Adı da garip ya, şimdi onu bulmam lazım. O de, Türk devletinin de Beştepe'de temsilciliği açıldığı haberleri geldi. Bu konuda bir iki arkadaşım beni uyardı. Ve içinde işte bakanlar falan atanmış. Bu Türk devletine ilk karşı koyan Azerbaycan devleti oldu. Ve aslında devletin cumhurbaşkanı olarak atanan kişinin de bir üçkağıtçı dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Ama Türkiye basını yani büyük bir oranda bu devleti Türkiye'nin tanıdığını söyledi.
Evet, yeni çağda şimdi görüyorum, yeni bir Türk devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu diyor.
Evet.
Batı Azerbaycan'da Göyçe Zengezur.
Ha.
Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiş ve Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan devlet de Türkiye olmuş.
Ya bu sonra takip ettim biraz. Yani ne oldu yani, bir şeye falan baktık ama sonra çıkan haberler bu işin yani gerçekten bir üçkağıtçı blok tarafından yapıldı.
Batı Azerbaycan dediğiniz İran mı?
Efendim?
Batı Azerbaycan dediğiniz neresi? Azerbaycan ya, toprakları mı? İran
Ermenistan'la şey arasında kurulup
Ermenistan
Nahçıvan yani şeyi Ermenileri sınırlayan bir şey, ama buna ilk karşı çıkan da Azeriler oldu.
Evet, Ermenistan ve Nahçıvan arasındaki bölgeyi kapsıyormuş.
Evet, öyle mi?
Evet, Azerbaycan'ın iç bölgelerine doğru da sınırı ilerleyen bir Göyçe Zengezur.
Evet, yani Cumhurbaşkanı ismi falan da var. Kusura bakmayın, yani bulamadım. Şimdi daha doğrusu önümde değil. Atanan Cumhurbaşkanı, bakanlar var. Ve Beştepe'de temsilcilik açılmış. Yani
son zamanlarda zaten Azerbaycan'ın saldırıları bu yöndeydi. Hatta bu hafta sonu 4 Ermenistan askerinin, esir alınan askerin öldürüldüğü infaz görüntülerini Azerbaycanlı çeşitli gruplar sosyal medyada paylaştı. Şimdi Ermenistan'da uluslararası insan hakları kurumlarına başvurmaya hazırlanıyormuş Ağustos'ta. Dünkü haberde yer alıyordu.
Evet, çok ilginç yani, bayağı hain yani tarzında bir tören yapılmış. Evet, Cumhurbaşkanı Rıdvan ya da Rıdvan Talibov ya da Cumhurbaşkanı olmuş. Yardımcısı da Mehmet Ali Arslan'mış.
Evet. Bunlar dolandırıcılıktan Türkiye'de
Ama bu çok tehlikeli bir gelişmemiş. Çünkü Rusya'nın yöntemlerine benziyor biraz. Böyle oradaki bağımsızlığı tanırsın. Daha sonra işte referandumlar falan oluyor.
Sonra
işgal
çökersiniz.
1918'den beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağa ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada çıkarmış bulunmaktayız. Bir daha geri dönmemek üzere demiş ve Türkiye tanımış. Haber, Yeni Çağ'ın haberi böyle.
Ama pek çok gazetede de vardı. Ben geçen hafta hazırlamıştım bunu ama vaktimiz yetmedi. Yani her yerde yer aldı bu. Ama sonrasında sosyal medyada anlaşıldı ki bu gerçekten üçkağıtçı bir grubun tasarımı. Ama bunu Türkiye'nin tanıdığı ya da tanımadığına ilişkin resmi bir açıklama da bildiğim kadarıyla yapılmadı.
Yapılmadı. Yok, öyle olmamıştır. Bu,
olmadı.
Bu haber gerçek değildir.
Ama yani işte Parsa'dan olayı gibi bir şey yani 1990'lı yıllarda dönemin başbakanı Tansu Çiller'i Kuvvet Emekli Orgeneral Necdet Uru adını alayıp örtülü ödenekten 100 milyonlarca para verilmişti. Bana onu anımsattı. Bir de son olarak tek cümleyle bir şey söyleyeyim. Yani bu önümüzdeki 2023 yılında 1 Ocak'tan itibaren Almanya Türkiye'nin en önemli ticari partneri, Avrupa Birliği'ndeki en fazla ithalat ve ihracat yaptığı ülke, artık Almanya'da çıkan bir yasa çerçevesi içerisinde Alman şirketlerinin Türk şirketlerinden yaptıkları tedarikleri alımlara ve satımlarda o Türk şirketlerinin insan haklarına ve çevre ve iklim ihlallerine sebebiyet verme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine bakılacak. Ve Alman şirketleri eğer bu yükümlülüğü yerine getirmiyorsa, insan hakları ve çevre ihlallerine sebebiyet veren bir tür Türk şirketiyle ticaret yapıyorsa cezalandırılacak ve çok ağır hükümler de getiriliyor. Bu önümüzdeki günlerde konuşmamız gereken konulardan biri ve Türkiye'nin yani en önemli ticari partneri Almanya bu yaptırımlar çerçevesinde 1 Ocak'tan itibaren girecek. Bu konuda çok önemli. Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidiyormuş ve Bernie Sanders'la görüşecekmiş. Aynı zamanda teknoloji üreten Türk öğrencilerle, girişimcilerle görüşecekmiş. Bence muhalefet daha çok Avrupa Birliği'ne ve Avrupa'ya yönelmeli bu son zamanlarda. Ve çok ciddi olarak da bu konu gelecek iktidarları da ilgilendiren bir husus. Ama çok önemli bir gelişme olarak not etmek istedim. Detaylarını daha sonraki programlarda konuşuruz.
Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Karışık bir gündem oldu ama böyle.
Çok teşekkürler.
Hoşçakalın.